Ayrım 58.
İtalya'da kendi küçük mütevazi evinde torunlarıyla son günlerini yaşıyordu. Hay Allah! Oysa birkaç yıl Vahidettin'e misafirlik etmiş olan T.M. Göztepe neler yazıyordu. Nefis bir saray yavrusu olan villa, 40 odası, 15 dönümden geniş bir portakal limon korusu ve bahçesi bulunan beyaz renkli mükellef bir kasırdı. Programın sonunda Vahidettin'in hain olmadığını savunanların kısa açıklamaları yer alıyor. Dipnot: Kadir Mısıroğlu Osmanoğulları'nın Drama adlı kitabında emekli kimya öğretmeni H. Hilmi Işık'ın Saadet-i Ebediye adlı ilmi halinin 1968'deki 6. baskısından bir bölümü aktarmıştı. Sayfa 99-100. H. Hilmi Işık'ın iddialarını Vahidettin lehindeki görüşleri eksik bırakmamak için doğrularıyla birlikte aynen alıyorum. Sultan Vahidettin Han, ordunun silahları alındığı, düşman filolarının Çanakkale boğazını açtığı, imparatorluğu parçalamaya başladıkları bir zamanda halife oldu. Doğrusu Vahidettin 4 Temmuz 1918'de tahta çıktı. Mütareke 4 ay sonra 30 Ekim 1918'de yapıldı. Ordunun silahlarının alınması, düşman filolarının Çanakkale boğazını açması, imparatorluğu parçalamaya başlamaları mütarekeden sonradır. Vatanın düşman çizmesi altında kalan İstanbul'dan kurtarılamayacağını anladı. Güvendiği paşaları Anadolu'ya gönderip İstiklal Harbi'ni hazırladı. Bunun doğru olmadığını görmüştük. Anadolu'ya subay cephane para kaçırdı. Bu iddianın da bir masal olduğunu görmüştük. Kuvayi İnzibatiye diye hazırladığı birlikleri de açıkça gönderip kumandanlarına, Anadolu'daki kumandanlara katılınız diye gizli emir verdi. Bunun da doğru olmadığını belgeleriyle gördük. İstanbul'daki işgal ordularına sezdirmeden Kuvayi Milliye'yi kurdu ve kuvvetlendirdi. Yani masal sürüyor. Bütün Müslümanları cihada davet etti. Evet ama işgalcilere karşı değil, işgalcilerle dövüşen Kuvayi Milliyecilere karşı. H.H. Işık din bilgini Abdülhakim-i Arvasi'nin bu konudaki bir anısını da aktarmış. Ama kanıtsız, belgesiz, tanıksız, hiç kimsenin doğrulamadığı genel duruma ve olayların akışına hiç uymayan bir anı. O yüzden üzerinde durmuyorum. Kitabı aradım, 1995 tarihli baskısını bulabildim. Hakikat Kitabevi içeriğinden çok yararlandım. Ama 1248 sayfalık değerli kitapta Kadir Mısıroğlu'nun aktardığı bu iddialarda söz konusu anı da yer almıyor. Anlaşılıyor ki H.H. Işık sonradan bu iddialarından ve dayanaksız anıya yer vermekten vazgeçmiş. Samanyolu Televizyonu'nda 30 Ağustos 1996 günü 30 Ağustos'la ilgili özel bir program yayımlandı. Programın hazırlayıcısı Kemal Güven milli mücadeleyi özetlerken şöyle dedi. Sultan Vahidettin el altından Anadolu'daki bu hareketi destekliyordu ve bu hareketin sevk ve idaresi için yine el altından Anadolu'ya bazı subaylar göndermişti. Cümlenin ilk yarısı hakkında verilecek hükmü okuyuculara bırakıyorum. Ama ikinci yarısı için Kemal Güven'den bir ricam olacak. Acaba Vahidettin'in milli mücadelenin sevk ve idaresi için el altında Anadolu'ya yolladığı bazı subaylardan hiç olmasa birinin olsun adını açıklamak iyiliğinde bulunmaz mı? Vahidettin'in hain olmadığını savunan bilim adamları ve yazarlar şunlar: Profesör Doktor Doğu Ergil, Vehbi Vakkasoğlu, Yılmaz Öztuna, Yılmaz Çetiner, İsmet Bozdağ, Kadir Mısıroğlu, Profesör Doktor İsmet Miroğlu, Mustafa Müftüoğlu, Doktor Mahir Niyazi, Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu, Münevver Ayaşlı ve Yavuz Bahadır. Dipnot: Ama yazık ki hain olmadığını kanıtlayacak hiçbir karşı belge ileri sürmüyor, somut hiçbir olaydan söz etmiyor, hiçbir açıklama getirmiyor, olup bitenlere hiç değinmiyorlar. Söyledikleri şöyle özetlenip birleştirilebilir. Bir devlet başkanı vatan haini olmaz. Bir devlet başkanının hain olabileceği akla bile gelmez. Vahidettin de hain değildir. Tarihte vatanına ihanet etmiş birçok devlet başkanı var. Akla bile gelmeyecek bir ihtimal olduğu da doğru değil. Mesela anayasamızın 105. maddesinin 3. fıkrası şöyledir. Cumhurbaşkanı vatana ihanetten dolayı TBMM üye tam sayısının en az 3'te 1'inin teklifi üzerine üye tam sayısının en az 4'te 3'ünün vereceği kararla suçlandırılır. 17. 3. bölümün sonu. 1. bölümde Vahidettin'in hayatı, kişiliği ve özellikleri, damat Ferit ile ilişkileri, TBMM'nin kararı ve gerekçesi, İstanbul'dan ayrılışı, San Remo yılları, bazı maceracılara destek vermesi, yakınlarının ve görgü tanıklarının çeşitli düşünceleri yansıtılmıştı. Bu bölümde ise kendisinin ve hükümetlerinin Kurtuluş Savaşı karşısındaki tavırlarına, Türkiye'nin geleceği hakkındaki tasarılarına, İngilizlerle olan ilişkileri hakkında başlıca belgelere ve kanıtlı bilgilere, anılarından bazı bölümlere, 1923'te yayımladığı beyanname ve Fransa Cumhurbaşkanı ile İngiltere Kralı'na gönderdiği mektuplara yer verildi. Kısacası lehindeki ve aleyhindeki bütün iddiaları, belgeleri ve tanık ifadelerini gördünüz. Dostlarının savunmalarını da dinlediniz. Hain miydi, değil miydi? Karar sizin. 4. Bölüm Kurtuluş Savaşı. 1. Kısım Kurtuluş Savaşı'nın nitelikleri hakkındaki iddialar. 1914-1918 savaşı sırasında Türk ordularına karşı savaş bitene kadar kesintisiz olarak yalnız İngiliz orduları çarpışmışlardır. Fransızlar sınırlı bir kuvvetle sadece Çanakkale savaşlarına katılmış, Ruslar ise Ekim devrimi üzerine 1917'de savaştan çekilmişlerdir. 100 milyondan çok Müslüman uyruğu olan İngiltere sömürgelerinin bağımsızlık hevesine kapılıp ayaklanmalarını önlemek için Osmanlı İmparatorluğunu mutlaka ve hızla yenmek zorundaydı. Dipnot, Lloyd Churchill anılarında şöyle yazıyor. İngiltere İmparatorluğu için Türkiye ile savaşın özel bir önemi vardı. Osmanlı halifesi İslam dünyasının başıydı ve İngiltere İmparatorluğu içinde her yerden çok Müslüman vardı. Türk İmparatorluğu bizim doğudaki büyük ülkelerimizin Hindistan, Birmanya, Malaya, Borneo, Hong Kong ve Avustralya ve Yeni Zelanda deniz yolları üzerinde bulunuyordu. İmparatorluğumuzun can damarı olan Süveyş su yolunun içinden geçtiği Mısır Türk hükümranlığı altındaydı. Kağıt üstünde öyle ama yıllardan beri İngiliz yönetimi altında. Turgut Özakman. İmparatorluğumuzun geliş gidiş yolları ve doğudaki prestijimiz bakımından Türklerin bize savaş ilan eder etmez yenilip itibarlarını yitirmeleri çok önemliydi. Aktaran H. Bayur, Hayatı ve Eseri sayfa 312. İngiliz Dışişleri Bakanı'nın Yüksek Komiser Amiral Kaltorp'a emri, Mısır ve Hindistan'daki Müslüman uyruklarımızın Türklerin tamamen yenildiklerini anlamalarını özellikle istiyoruz. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri sayfa 93. Churchill'in 1. Dünya Savaşı hakkındaki genel yargısı da şöyle, hadiselerin iç yüzünü bilenler şu noktanın vakıfıdırlar ki, ilk Cihan Harbi'nde müttefikler defalarca bozgun tehlikesine maruz kalmışlardı ve ancak tesadüf ve talih neticesinde zafere varılmıştı. Churchill anlatıyor 1. cilt sayfa 15. İngilizlerin savaş amaçlarını o zamanki başbakan Asquith savaşın başında 9 Kasım 1914 şöyle açıklar. Kılıcını çeken Osmanlı İmparatorluğu kılıçla ortadan kaldırılacaktır. Bunu Harbiye Nazırı Lord Kitchener'ın açıklaması izler. Türkiye'yi mahvedinceye kadar savaşacağız. Dipnot, her iki alıntı da Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Tarihi 1. cilt sayfa 33. Savaşı bir an önce bitirmek amacıyla güneyde Basra'ya, kuzeyde Çanakkale Boğazı'nın iki yakasına çıkarlar. Ama 1917 yılına kadar İngilizler çok zor duruma düşeceklerdir. Çanakkale'de, Irak'ta, Salman-ı Pak ve Kut Savaşları, Gazze'de, 1918'de Bakü'de 14 Eylül yenilir. Süveyş kanalını zorlukla koruyabilirler. Dipnot, muharebeyi kazandığının farkında olmayan Nurettin Bey, Büyük Taarruz'da 1. Ordu Komutanı olan Sakallı Nurettin Paşa da çekilmektedir. Ordu Kurmay Başkanı Basri Bey'in uyarısıyla durumu anlar ve İngilizleri izlemeye koyulur. Yüzbaşı Selahattin'in romanı sayfa 195 ve devamı. Türkleri Filistin, Suriye ve Irak cephesine ancak büyük hazırlıklardan sonra ve en az 4 kat kuvvet yığarak yenebilmişlerdir. Dipnot, İngilizlerin Filistin-Suriye cephesindeki taarruz öncesi hazırlıklarını 2. bölümde görmüştük. Kut Savaşı'nda yenilen General Tauchend, 13.781 askeriyle birlikte teslim olmak zorunda kalınca Irak cephesine de geniş hazırlıklara girişirler. Demir yolu Kut'a kadar uzatılır. Basra'ya büyük gemilerin yanaşabileceği bir rıhtım yapılır, nehir taşıtları ve savaş flotilası güçlendirilir, etlik, hayvan, tavuk ve yem çiftlikleri kurulur, ordu mevcudu 250 bin kişiye yükseltilir. Bu sırada Türk ordusu bölgede başlayan açlık yüzünden günde yarım tayınla yetinmektedir. Mevcudu da 50 bin kişidir. F. Belen, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti sayfa 303, 304, 326, 327. Mekke emiri Hüseyin 11 Mart 1917'de Bağdat'ı ele geçiren General Moda, Bağdat'ı Turanilerden yani Türklerden kurtardığı için Allah'a şükrettiğini, İngilizlerin başarılarına duacı olduğunu bildirecektir. Adı geçen eser sayfa 320. Yenilgide sayı eksikliği, ulaşım güçlüğü ve ekonomik yetersizlik kadar savaşın genel yönetiminde yapılan yanlışlıklar da etkili olmuştur. Sarıkamış taarruzu, Kanal Seferi, Makedonya ve Galiçya'ya asker yollanması, Kafkas Seferi, İran Seferi, onun yüzünden Bağdat'ın Bağdat'ı geri almak isterken Filistin'in elden çıkması ve benzerleri. İngiltere Genelkurmay Başkanı Mareşal Wilson diyor ki, büyük savaşta Türkleri ancak çok büyük sayı üstünlüğüyle yenebildik. Bilal Nehşimşir, İngiliz belgelerinde 3. cilt, sayfa 489. Dipnot, aynı gerçeği anılarında Lloyd George'la belirtmiştir. Özet, Türk orduları 3 savaş yılı boyunca eş koşullar altında bizi arka arkaya yendikten sonra ancak ezici sayıdaki kuvvetlerimize yenildiler. Aktaran H. Bayur, Hayatı ve Eserleri, sayfa 312. Büyük Savaş Mondros mütarekesiyle sona erer. Mütareke anlaşmasının kuşku uyandırıcı biçimde uygulanışı, işgallerin başlaması ve müttefiklerin niyetlerinin belirginleşmesi üzerine Türkler yeniden silaha sarılırlar. Bu mücadeleyi Kurtuluş Savaşı diye anıyoruz. Dipnot, Mondros mütarekesiyle başlayan sürecin askeri, siyasi, sosyal birçok yönleri vardır. Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele deyimleri bu sürecin bütün yönlerini kapsayan genel adlardır. Bu sürecin askeri yönü ise genellikle İstiklal Savaşı diye anılıyor. Vahidettinciler Mustafa Kemal ile İngilizler arasında gizli bir anlaşma olduğunu, İngilizlerin milliyetçileri desteklerken İstanbul yönetimini bilerek zor duruma düşürdüklerini iddia ediyorlardı. Bunun doğru olmadığını görmüştük, bu konudaki ek belgeleri de ileride aktaracağım. Kurtuluş Savaşı hakkında başka iddialar da var. Bunları da çeşitli başlıklar altına topladığım ayrıntılardan ayıklayarak özet olarak aktarıyorum. 1. Kurtuluş Savaşı'nın bir Türk-Yunan Savaşı olduğu. İdris Küçük Ömer. Kurtuluş Savaşı Yunanlılara karşı bir savaştır. İstiklal Savaşı Yunanlılara karşı kazanılmıştır. Bütün eserleri 5. cilt sayfa 107-122. Dipnot. İdris Küçük Ömer'i ötekilerden ayırdığımı hemen belirtmeliyim. O da gerçeklere aykırı iddialarda bulunuyor ama maksatlı değil. F. Başkaya. Emperyalizmin genel çıkarları ve emperyalistler arası çelişkiler 1. Emperyalist Savaş'ın bir Türk-Yunan Savaşı biçiminde sürmesine sebep oldu. Paradigmanın iflası, sayfa 33. Kadir Mısıroğlu. Yakın tarihimizde milli mücadele adı verilen Türk-Yunan Muharebesi. Osmanoğullarının dramı, sayfa 79. Kurtuluş Savaşı'nı bütünüyle kavramak için pek çok kaynağı incelemek gerekiyor. Dipnot. D.V. Mikuş Kurtuluş Savaşı için şöyle diyor. Aynı anda dört topla birden Avrupa, Rusya, Asya ve İslamiyet'le oynanan karmaşık politik diplomatik bir oyun. Gazi Mustafa Kemal, sayfa 307. Gerçekten birçok cephesi ve aşaması olan bir bütün. Kaç devlet, kaç sorun, kaç olay, kaç tutku, kaç oyun, kaç çelişki, kaç savaş iç içe. Böyle bir bütünün sadece bir cephesine, bir aşamasına bakarak genelleme yapmaya ve kapsamlı yorumlarda bulunmaya kalkanın yanılmaması çok küçük bir olasılık. Çeşitli cepheleri ve aşamaları hakkında pek çok belge, araştırma ve anı yayımlandı. Ama hiçbiri bu karmakarışık süreci bütün ayrıntılarını kucaklamıyor. Bu yüzden de doğru bir değerlendirme yapabilmek için kaynakların hiç olmasa büyük bir bölümünü incelemek gerekiyor. Bu çabayı herkesten bekleyemeyiz. Ama bu çabayı göstermemiş olanların kesin konuşmaktan ve yargıda bulunmaktan kaçınmalarını beklemek hakkımızdır. Ama bu savaşta kimlerin taraf olduğunu saptamak için bütün kaynakları taramak şart değil. Sadece Sèvres sürecini hatırlamak ve anlaşmanın bazı hükümlerine şöyle bir göz atmak bile yeter. Sèvres süreci hakkındaki bilgileriyle Sèvres'in tam metni gizli de değildir. Yıllarca önce yayımlandı. Dipnot, Sèvres süreci için H. Bayur Türk İnkılabı Tarihi 2. baskı 1967. Sèvres'in tam metni Nihat Erim Devletler Arası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, sayfa 525-691, 1953'te yayımlandı. Önce Sèvres'le noktalanan sürecin aşamalarını kısaca görelim. 1.1. 1. Dünya Savaşı öncesi gizli anlaşmalar. Emperyalist devletler 1. Dünya Savaşı'nın patlamasından önce Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için aralarında birçok anlaşma yapmışlardır. Bu paylaşmaya İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Almanya hatta Avusturya katılmıştır. Bu anlaşmalar sürecinin başlaması şöyle özetlenebilir. İngiltere sömürge yarışını durdurmak için 1904 yılında Fransa, 1907'de de İran'ı paylaşmak için Rusya ile anlaşır. Sıra Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasına gelir. H. Bayur, Türk İnkılabı Tarihi'nin 2. cildinin 3. kısmını bu paylaşma görüşmelerine ve anlaşmalarına ayırmıştır. Belgeler gösteriyor ki emperyalistler Dünya Savaşı çıkmadan önce Doğu sorununu ya da hasta adamın mirasını bölüşmeyi kendi aralarında çözümlemiş, ekonomik nüfuz belgelerini belirlemiş, yalnız Doğu Trakya ve İstanbul ile Boğazları bir karara bağlayamamışlardır. Bu eksikliği de savaş içinde giderirler. Dipnot. Nüfuz bölgesi kabaca şu anlama geliyor. Emperyalist devletler kendi aralarında bir zayıf devletin topraklarını ekonomik çıkarlar açısından paylaşıyor ve birbirlerinin bölgelerinde rekabete girişmeyeceklerini de taahhüt ediyorlar. Böylece bir nüfuz bölgesinde bütün ekonomik imkan, hak ve imtiyazlardan yalnız bir devlet yararlanıyor. Madenleri çalıştırma, toprakları değerlendirme, nehir ve göllerde ulaşımı sağlama, sulama tesisleri, demiryolu ve liman yapma ve işletme, göçmen getirip yerleştirme ve benzerleri. Böylece engellemeye uğramadan bölgesinin huzur içinde sömürüyor. Osmanlı Devleti bu tür anlaşmaların kimini kabul etmek zorunda kalmış, kimini de bilmezlikten gelmiştir. Bazı emperyalist devletlerin nüfuz bölgelerini zamanla kendi topraklarına katmayı tasarladıkları da anlaşılmaktadır. H. Bayur, Türk İnkılabı Tarihi 2. Cilt 3. Kısım sayfa 85-93, 141-144, 475-479. Söz konusu bu ilk anlaşmaları şöyle özetleyebiliriz. 1. Güneydoğu Anadolu, Irak, Arap Yarımadası, Güney Ege, İngiliz nüfuz bölgesi. Dipnot: H. Bayur, Türk İnkılabı Tarihi 2. 3. Kısım sayfa 6. 191-206, 333-372, 396-412-470. O. Olcay, Sevr Anlaşması'na doğru. Sayfa 12. 2. Doğu Anadolu, Rus nüfuz bölgesi. Dipnot: H. Bayur, Türk İnkılabı Tarihi 2. Cilt 3. Kısım sayfa 10, 18-22-80, 96-103, 108-140, 169-177, 433-437-467. O. Olcay, Sevr Anlaşması'na doğru. Sayfa 12. 3. Antalya ile Muğla'nın doğu bölümü İtalyan nüfuz bölgesi. Dipnot: H. Bayır, Türk İnkılabı Tarihi 2. Cilt 3. Kısım sayfa 232-233, 393-394, 456-465, 473. O. Olcay, Sevr Anlaşması'na doğru. Sayfa 14. İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour'un Nisan 1917'de İtalyan Büyükelçisi'ne yolladığı mektuptan: İtalya'nın Akdeniz tarımını uygulamakta usta, geniş bir nüfus fazlası vardır. Bu insanlar Güneybatı Anadolu'da gereksinmelerine çok uygun bir toprak ve iklim bulacaklardır. İtalya'nın amacı sömürücülükse bu alan daha uygun yer. Dünyanın hiçbir köşesinde bulunmaz. M.L. Smith, Anadolu Üzerindeki Göz, sayfa 83 ve 4-16 sayılı dipnot, ayrıca sayfa 94. 4. Suriye, Lübnan, Kuzey Ege, Zonguldak, Trabzon kıyı şeridi, Sivas'a kadar Çukurova hariç Güney Anadolu Fransız nüfuz bölgesi. Dipnot: H. Bayır, Türk İnkılabı Tarihi 2. Cilt 3. Kısım sayfa 6, 13, 223, 288, 298, 327, 412, 445, 469. O. Olcay, Sevr Anlaşması'na doğru. Sayfa 13. Filistin için sayfa 20, 47 ve devamı. 5. İstanbul-Bağdat demir yolunun iki yanı Çukurova ve Musul'un batı kesimi Alman nüfuz bölgesi. Dipnot: H. Bayur, Türk İnkılabı Tarihi 2. Cilt 3. Kısım sayfa 6, 13, 41, 85, 102, 125, 129, 139, 151, 153, 280, 287, 302, 306, 328, 330, 384, 396, 410, 437, 444, 448, 455, 460, 472. Kitabın sonunda nüfuz bölgelerini gösteren ayrıntılı bir harita da var. 1.2. Savaş içinde yapılan gizli anlaşmalar. Savaş sırasında yapılan gizli anlaşmalarda düşman cephede yer alan Almanya devre dışı bırakılır ve paylaşım bu duruma göre yenilenir ve geliştirilir. 1. 10 Nisan 1915 İngiliz, Fransız ve Rus anlaşması, İstanbul, Güney Trakya ve Boğazlar Rusya'ya bırakılmış, böylece açıkta kalan bu sorun da çözümlenmiştir. 2. 26 Nisan 1915 İngiliz, Fransız ve İtalyan anlaşması, savaşa girmesine karşılık 12 ada kesin olarak İtalya'ya verilmiş, eskiden beri istediği Antalya ve çevresinde adil, yani daha geniş bir pay ayrılması kabul edilmiştir. 3. 3 Ocak 1916 ve 16 Mayıs 1916 Fransız, Rus ve İngiliz anlaşması, Almanya karşı cephede yer aldığı için Çukurova Fransa'ya bırakılmıştır. 4. 21 Nisan 1916 İngiltere, Fransa ve İtalya Anlaşması, Rusya'nın da kabul etmesi koşuluyla İtalya'nın İzmir ve çevresini topraklarına katması ve Marmara'nın güneyi ile Konya çevresini nüfuz bölgesi olarak kullanması uygun görülmüştür. Devrimden dolayı Rusya'nın kabulü gerçekleşmeyince İngiltere anlaşmanın geçersizliğini bildirecek, İtalya ise geçerli olduğunda ısrar edecektir. Sorun tartışmalı olarak kalır. Dipnot: Yeşke, İngiliz Belgeleri sayfa 60 ve 208, M.L. Smith, Anadolu Üzerindeki Göz sayfa 80, O. Olcay, Sevr Anlaşması'na doğru sayfa 35. Bu payın İngiltere, ABD ve Fransa'nın kararıyla Yunanistan'a verilişinin öyküsünü 3. bölümde görmüştük. 5. 26 Nisan 30 Mayıs 1916 İngiliz, Fransız ve Rus Anlaşması, Doğu Anadolu 3 arasında, Suriye ise Fransa ile İngiltere arasında daha ayrıntılı olarak paylaştırılır. Dipnot: Sovyetlerin bu gizli anlaşmaları reddetmeleri üzerine Rusya'nın Doğu Anadolu bölgesindeki payı da Fransa, İngiltere, Ermenistan ve Kürdistan arasında bölüştürülecek, İstanbul ve Çanakkale için yeni bir rejim düzenlenecek, Doğu Trakya Yunanistan'a verilecektir. Savaş öncesinde ve savaş sırasında yapılan bu anlaşmalar, müttefiklerin savaş sonrası hakkındaki niyetlerini gösteren somut belgelerdir. Dipnot, tamamı için Adamov, Anadolu'nun Taksim'i planı, bütünü bu konuyla ilgili. L. Evans, Türkiye'nin paylaşılması, sayfa 27, 54, 57, 59, 62, 64, 72. Dipnot, Yeşke, İngiliz belgeli, sayfa 207, 220. D. Walder, Çanakkale olayı, sayfa 79 ve devamı. Arnold Toynbee, Türkiye, sayfa 87 ve devamı. Türk İstiklal Harbi, Mondros, sayfa 6. H. Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, 3. cilt 1. kısım, sayfa 462 ve devamı. 3. cilt 2. kısım, sayfa 112 ve devamı. Ayrıca bir no'lu harita. 125, 150, 157, 192 ve devamı. Ayrıca 2 no'lu harita. 270, 273, 3. cilt 3. kısım, sayfa 513. 3. cilt 4. kısım, sayfa 132. O. Olcay, Sevr Anlaşması'na doğru. Sayfa 32, 37. 44, 47. Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, sayfa 40-44. 1.3 Mondros Mütareke Anlaşması. Mondros Anlaşması, bu niyetlerin gerçekleşmesini kolaylaştırıcı hükümler içerecek biçimde düzenlenir. Dipnot, İngiliz Dışişleri Bakanlığı uzmanları Mütareke Anlaşması'nda belirsiz sözcükler kullanılmasını tavsiye etmişler. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 15. Anlaşma metni, Amiral Kaltorp ve kurmaylarının bu tavsiyeyi başarıyla uyguladıklarını kanıtlıyor. 1. 5. madde ordunun derhal terhisi. 2. 6. madde bütün savaş gemilerinin teslim edilmesi. 3. 7. madde müttefiklerin herhangi bir stratejik noktayı işgale yetkili olması. 4. 10. madde Toros tünellerinin müttefiklerce işgali. 5. 12. madde haberleşmenin denetlenmesi. 6. 15. madde demir yollarının müttefiklerce işletilmesi. 7. 16. madde Kilikya'daki yani Çukurova Türk kuvvetlerinin geri çekilmesi. 8. 20. madde silah, cephane ve taşıtlar hakkında verilecek emirlere uyulması. 9. 24. madde 6 Doğu ilinde karışıklık çıktığı takdirde bu illerin işgal edileceği. Dipnot, anlaşmanın İngilizce metninde 6 Ermeni vilayeti denilmektedir. Böylece ordu tasfiye edilecek, kamuoyu ve ulaşım denetim altına alınacak ve İngiltere, Fransa, biraz geç de olsa İtalya, nüfuz bölgelerine bir an önce egemen olmak için harekete geçeceklerdir. Yunanistan'ın İzmir'e çıkarılması da bu emperyalist sürecin bir aşamasıdır. Kendi başına bağımsız bir olgu değildir. İngilizlerin bu konuda güttükleri amaç 4. bölümün İngilizler paragrafında açıklanacak.